Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 18 Şubat 2019 Pazartesi günündeyiz. Bir hafta başındayız. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündemi değerlendireceğiz. Dikkat çekici gelişmeler vardı. Hafta sonunda Münih konferansı düzenlendi. Konferansın pek çok uluslararası düzeyde katılımcısı, üst düzeyde katılımcısı söz konusuydu. Orada verilen mesajlar var. Biraz da tabii transatlantik hattında özellikle Amerika ile Almanya arasındaki ayrımlar. Amerikan Başkan Yardımcısı Mike Pence'in İran'la ilgili yaptırımlar konusunda ve başka bir dizi başlıkta Avrupalıları eleştiren açıklamaları söz konusuydu. Buna yanıtlar da geldi Almanya Başbakanı Angela Merkel'den. Aktaracağım birazdan size başlıkları. Tabii Suriye meselesi önem taşıyor. Suriye ile ilgili Amerikan yönetiminin Nisan itibariyle çekilme planları ile ilgili gelişmeler vardı. Onları aktaracağım ve Suriye Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Soçi zirvesi sonrası verdiği mesajlar önemli. Aslında Türkiye ile Adana mutabakatı temelinde bir Suriye Türkiye uzlaşması, Ankara Şam uzlaşması olur mu soruları yöneltildiği bir sırada çarpıcı açıklamaları var. Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert sözleri de var. Suriye'nin bütün bu gelişmelere bakışını değerlendirmeye çalışacağız bugün de size bu notları aktardıktan sonra. Gazeteci yazar Ömer Ödemiş'e bağlanacağız ve Adana mutabakatının temelinde Ankara-Şam uzlaşması önümüzdeki süreçte mümkün müdür? Soçi zirvesinin sonuçları itibariyle olası gelişmelere ışık tutmaya çalışacağız. Ömer Ödemiş ile birlikte. Başlamadan önce frekanslarımı hatırlatmak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden, cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden yine bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında yayınımızın tekrarı var. Yine bizi dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen. Evet, dün akşam saatlerinde düşmeye başladı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye çapında yerel yöneticilerle düzenlediği toplantıda verdiği mesajlar. Özellikle Suriye'yi bölme planlarına atıf yaptı Beşar Esad. Bu planın yeni olmadığını, hatta tüm bölgeyi de kapsadığını, Suriye ile sınırlı olmadığını söyledi. Terörü desteklediklerini bazı ülkelerin ve devlet otoritesini sarsmaya çalıştıklarını, kapsamlı bir ademi merkeziyetçiliği teşvik teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi. Amerika ve Batı'nın Suriye üzerinde hegemonya kurmaya çalıştığını ama başarısız olduğunu, yine de Taksim planının bitmediğini söyledi. Suriyeli Kürtlerin ismini anmadan, PYD silahlı grupların ismini anmadan, PYD-YPG'nin, Amerikalılar sizi takasta kullanacak araçlar gibi ceplerine koyacaktır ve bunu yapmaya başladılar dedi. Sizi devletinizden başka kimse koruyamaz dedi. Bir tek Suriye korur dedi. Eğer ülkenizi savunmak için hazır olmazsanız Türkiye'nin kölelerinden başka bir şey olmayacaksınız dedi Osmanlı anıştırması eşliğinde. Suriye muhalefetinin de Suriye halkını değil Türkiye'yi temsil ettiğini öne sürdü bu anayasa tartışmaları meselesinde. Ve tabii ki işte Cenevre'de başlayan politik sürecin başarısız olduğu saptamaları, son silahlı gruplar silahlarını bırakıncaya kadar bu işin bitmeyeceği, her toprağı, her toprak parçasını yeniden kazanacaklarını söyledi. Suriyeli sığınmacıları ülkelerine geri dönmeye de çağırdı kendisi. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sert söylemi dikkat çekti. İhvancı ifadesini kullandı. İhvan üyesi anlamında olmasa bile ihvancı ideolojik anlamda dedi. Müslüman kardeşlerin Erdoğan'ı dedi, olayların arkasında kendisi varmış gibi gözükmeye çalışıyor. Sinirlendiği zaman sabrımız kalmadı gibi tehditler savuruyor. Aman ne büyük sorun. Erdoğan aslında Amerikalılar için küçük bir paralı asker ifadesini kullandı. Hakikaten anlaşma olur mu Adana mutabakatı temelinde diye tartışılırken sert söylemler bunlar Ankara'ya yönelik. Böyleydi açıklamaları Suriye Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi diğer yandan da Kürtlerle ilgili mesajları da oldukça sert tabii ki. Piyon yerine konulduklarını söylüyor onların da ve ikazlar da içeriyor. Suriye Demokratik Güçleri, Amerika'nın oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ise IŞİD'in Suriye'nin kuzeydoğusunda Deir ez-Zor hattındaki elindeki son bölgeyi de aldı gibi gözüküyor. Gelen haberler o yönde. O yönde Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Britanya merkezli son toprağın SDG tarafından ele geçirildiğini duyurdu. Gerçi orada bölgedeki komutanlar tam bitmedi diyorlar ama bir yandan da bir IŞİD'çılar meselesi var. Hafta sonunda Donald Trump'tan, Amerikan başkanından Avrupa ülkelerine mesajlar geldi bu konuda. 800 kadar IŞİD militanı, yabancı savaşçılar var. Eğer Avrupa kökenli olanları almazlarsa, kendileri yargılamazsa hepsini serbest bırakırız dedi. Alenen müttefiklerine zarar verebilecek olan bir takım terör odaklarını serbest bırakma tehdidi savurdu almazsanız diye. Danimarka reddetmiş gözüküyor. Almanya yasal gerekçelerimiz var gibi cümleler kuruyor. Bu tartışma devam edecek ama. Diğer yandan çekilme kararı, Amerika çekilecek mi Nisan itibariyle? CENTCOM komutanının CNN'e açıklamaları vardı. Umman'da bulunan Joseph Votel'ın. Trump'ın Suriye'den çekilme kararını doğru bulmadığını bir kez daha dile getirdi kendisi. Ve IŞİD'in henüz yenilmediğini, tekrar ortaya çıkabileceğini söyledi. Amerikan medyası ABD yönetiminin her şeye rağmen Avrupalı müttefikleriyle Suriye'nin kuzeyinde bir tampon bölge kurmayı planladığı, işte Avrupa tarafı 1500 kadar asker yollayacak diye yazmış Washington Post. Trump da 200 askeri bırakacak, yani çekilecekler büyük ölçüde ama danışman gibi kalacaklar. Britanya, Fransa, hatta Almanya'nın yer alması bekleniyor deniliyor. NATO misyonu olacak mı bu? Bu biraz meçhul tabii. Münih'teki bu girişte andığı Münih Güvenlik Konferansı'nda da konuşuldu bu konu. Amerikalı Senatör Lindsey Graham'ın açıklamaları vardı. Avrupalılarla ilgili bu konuda temaslarda olduğunu, müdahil etmeye çalıştıklarını söylemişti. Eğer bir eylem olmazsa, eylem planı ortaya koymazsak Türkiye girer Suriye'ye gibi de cümleler eksik değildi Lindsey Graham'ın açıklamalarında. Amerikan yönetimi bunu çok açıkça da dile getiriyor aslında, Türkiye'nin girmesi meselesini. En son Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey çekilme planlarını aktarırken çekilme ani ve hızlı olmayacak, adım adım ilerleyecek dedi ama Beşar Esad yönetiminin girmesine izin vermeyeceğiz bu bölgelere ifadelerini kullandı. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenlik haklarını merkezi hükümetin yeniden sağlamasına Amerikalılar izin vermeyeceklerini açıkça dile getiriyorlar. Ayrıca Amerikalı Kor General Paul LaCamera da bir açıklama yaptı. Onun açıklaması da Suriyeli Kürtlere yönelikti. Eğer Suriye yönetimiyle, yani Şam'la, merkezinizle ya da Rusya'yla iş yaparsanız sizden askeri desteğimizi çekeriz tehdidini savurmuş vaziyette. Amerikalılar çekilmek için çekilme gerekçesi diye sunuluyor tabii. 300 araçtan bir konvoyu daha Suriye'ye sokmuşlar. Öyle gözüküyor. Kamışlı ilçesinden geçmişler. Bakalım, göreceğiz bu çekilme meseleleri nereye varacak. Evet, Münih Konferansı tabii Suriye, İran, Rusya pek çok konu var. Avrupa hattında, Avrupa-Amerika gerilimi de var. Öncesinde Britanya Gizli Servisinin Dış İstihbarat Birimi MI6'nın başkanı Sir Alex Younger'ın açıklamaları vardı. Rusya'nın Batı ülkelerinin oluşturduğu ittifakı yıkmaya yönelik politikaları izlediği, bunun bedelinin ağır olacağı yolunda. Trump yönetimi de biliyorsunuz ki savcı, özel savcı Robert Mueller Rusya Gate soruşturmasını sürdürüyor ama pek de bir kanıt bulamamış. Trump'ı bile işte Rusyacı olmakla, ajanı olmakla suçlayan bir takım argümanlar Amerika'da dile getiriliyordu. Ama diğer yandan da tabii Avrupalılar bu işi biraz daha farklı, o transatlantik ittifakını Rusya'nın çatırdatma çabası olarak görüyorlar. Münih Güvenlik Konferansı'na bir NATO raporu da sunuldu bu bağlamda. Harvard Üniversitesi Belfer Merkezi bir rapor hazırlamış. Kuzey Atlantik Anlaşması örgütünün krizde bulunduğu tespiti yapılıyor bu raporda ve ittifakın Çin ve Rusya'nın yeni sınamalarına hazırlıksız olduğu dile getiriliyor. Amerika'nın eski büyükelçileri Douglas Lute ve Nicholas Burns ortak olarak yazmış bunu. 70 yaşında NATO ve ittifak içerisinde kriz var tespitleri yapılıyor. Rusya daha çok askeri, Çin'de ekonomik ve teknolojik güçle NATO'yu zorluyor deniliyor. Burada Çin doğrudan bir askeri tehdit olarak anılmamış olsa da dijital askeri teknolojide hakimiyet arayışında olduğu da belirtiliyor. Böyle vurgular vardı. Münih Güvenlik Konferansı tartışılırken bu konular etrafında da dönüyor. Bayerich, yanlış telaffuz etmeyeyim, Bayerichter Riher Hof otelinde başladı Münih Güvenlik Konferansı ve Amerikan Başkan Yardımcısı burada Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki müttefiklerinin doğudaki rakiplerden silah alması müsamaha göstermeyeceği mesajı verdi. Tabii bu da S-400'lerimi kastediyor mesela Türkiye'ye yönelik. O kuzey oluyor aslında ama tabii siyasi kavramsal olarak doğu diye de ifade edilebilir. Başka bir tek Türkiye'nin dışında da işte Körfez ülkeleri de Suudi Arabistan başta olmak üzere S-400 almaya çalışıyor. İşte doğudaki, Asya'daki ülkeler de aynı şekilde, Hindistan da bu işin içerisinde. O yüzden bunu daha ziyade herhalde Amerika'nın dünya çapındaki müttefiklerinin başka ülkelerden silah teknolojisi edinmesinden rahatsızlık olarak yorumlamak gerekiyor. Pence, Merkel ile de İran konusunda atıştı. Avrupa'nın İran'a ekonomik teşvikler sunduğunu ve Amerikan yaptırımlarını deldiğini söyledi Münih Güvenlik Konferansı'nda. Merkel ise nükleer anlaşma konusunda eleştirdi Amerikan yönetimini. Suriye'den de ani çekilme kararı almasını Amerikan yönetiminin eleştirdi. İran rejimine, nükleer anlaşma İran rejimine baskı yapmak için önemli bir araç diye kendine savundu. Hızlı geri çekilmenin de Rusya ve İran'ın Suriye'de daha etkin, bölgede daha etkin kılınacağını söyledi. Böyle bir INF de eleştiriliyor tabii Avrupa için. Avrupa'da nükleer silahları ortadan kaldırmayı hedefleyen nükleer kuvvetler, orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasını da çöpe atmıştı Trump yönetimi. O Avrupalılar için önemli bir kaygı konusu. Merkel de bu bağlamda Rusya ile ilişkileri, Avrupa'nın ilişkilerini kopartma niyetinde olmadığını söyledi. Stratejik olarak kopartılmasına ilgi duymuyor dedi. NATO ile Rusya arasında diyaloğun sürdürülmesinden yana olduklarını, yani uygulayalım tamam ama bunu koordineli bir biçimde yapalım dedi. İki hafta içerisinde bu Kerç Boğazı'nda yıl sonunda yaşanan kriz nedeniyle tekrardan Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar Avrupalıların gündemine gelebilir bu arada. Onu da belirtmek gerekiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Münih'te mesajlar verdi. Avrupa'ya yeni nükleer silah yerleştirme planlarımız yok dedi. Ama işte tabii naif olmamalıyız. Rusya'da tehdit teşkil ediyor gibi vurgular yaptı. Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı Münih'teydi. O da hem pek çok temasta bulundu. Belçikalılar, Hollandalılar, Almanlarla görüştü. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le görüştü vesaire. O da Rusya'nın tutumunu anlatmaya çalıştı. Özellikle START 3 anlaşmaları var. Stratejik silahların azaltılması anlaşması açılımı bunun. Onunla ilgili süre doluyor 2021'de ve yenilenmesi için görüşmeler gerekiyor ama çok kritik Amerika-Rusya ilişkileri bu bağlamda, silahsızlanma bağlamında zaman geçip gidiyor dedi. Ama Amerika'dan henüz bir teklif yok dedi. Soçi zirvesi, İdlib meselesi Soçi zirvesinde görüşüldü zaten dedi. Türkiye ile bir anlaşma yaptık. Bakalım göreceğiz dedi. Nasıl olacağını birlikte göreceğiz dedi. Ama Suriye hükümetinin rızası olması gerektiğini söyledi. Yine Türkiye ile Batı bloğuyla Rusya arasındaki farklı bakış burada da ortaya çıkıyor. Suriye bağlamında da ortaya çıkıyor. Bu arada Rusya Devlet Başkanı'nın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la İdlib'i görüştüğünü de bir not olarak ekleyeyim. Fransızlar da Amerika çıkarsa biz de çekiliriz diyorlardı. Onu da koordine etme girişimleri var. Hulusi Akar Savunma Bakanı da o da Münih'teydi. Münih Güvenlik Konferansı'nda çeşitli temaslarda buldu. Amerikalı mevkidaşı Patrick Shanahan'la görüştü. Sonra Barzani ile görüştü. O da dikkat çekici bir temastı. Verdiği mesajlar var. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Güvenlik Konseyi Başkanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. Kürtlere kardeşlik vurguları yapması dikkat çekti. Akar, Lübnan Savunma Bakanı İlyas Boussaab'la da görüştü. İlyas Boussaab'ın Suriye hükümetinin onayı olmadan güvenli bölge tesis edilmesinin işgal sayılacağı hatırlatması yapmış Hulusi Akar'a. S-400 alımı ile ilgili Hulusi Akar'ın Rusya'dan bu bir tercih değil, zorunluluk ifadelerini kullandığı. Bunu ama tabii acaba hava ve füze tehditlerine karşı genel bir zorunluluk mu yoksa S-400'lerle mi ilgili söyledi? Tam olarak haberlerden anlayamadım. Bunu da bir şerh düşerek belirteyim. Bu arada Amerikan yönetimi Donald Trump dışişleri müsteşarlarından David Satterfield'ı Türkiye Büyükelçisi olarak atadı. Şimdi Senato'dan onay alması gerekiyor. Çok uzun zamandır ismi anılıyor. 24 Haziran seçimlerine giderken ilk bahsedilmişti isminden. Atanacağı söylenmişti John Bass'ın yerine. Çünkü neredeyse herhalde 1,5 sene oldu. John Bass Afganistan'a gideli yerine Türk Büyükelçisi atanmış değil. Türk-Amerikan ilişkilerinde de zaten bir dizi sıkıntı var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştüklerini aktarayım yine. Hafta sonunda Soçi zirvesi, Perşembe günkü Soçi zirvesi sonrası Cumhurbaşkanı'nın üst üste açıklamaları geldi. Uçakta gazetecileri yaparken daha sonra televizyonlarda yerel seçim gündeminin içerisine sıkıştırılan dış politika mesajları vardı. Onları kısaca özetleyeyim size. Cumhurbaşkanı S-400 alımında Rusya'dan geri adım atmayacaklarını söyledi. Ruhani ile ve Putin'le çok olumlu gelişmeler yaptık, görüşmeler yaptıklarını hem ekonomik anlamda, ticari ilişkiler anlamında hem Suriye anlamında güvenli bölge meselesinde geri adım atmayacaklarını söylediler. Kürtleri kendilerinin koruduklarını, haklarını kendilerinin savunduğunu söylediler. Rusya'nın güvenli bölgeye olumlu baktığını iddia etti Cumhurbaşkanı. İdlib'de kritik bir görev icra ediliyor. Birlikte yapacağız, bir şeyler yapılacaksa askeri gözlem noktalarımız orada denildi. Mülteciler Suriye, 310 bin Suriyeli geri döndü denildi. Astana süreci Cenevre'ye alternatif değil ama Cenevre'de işlemiyor denildi. Cumhurbaşkanının açıklamalarında yine Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak Adana mutabakatını andı Cumhurbaşkanı bir kere daha. Putin bunu önümüze getirdi. Bu konuda mutabakat konusunda teröristlerle mücadelede onları gereken yere kovalama maddesi vardır dedi. Kaç kilometre diye sorduklarında da zikredilen bir kilometre yok denildi. Aslında 5 kilometre zikrediliyor tabii ki. Sonra da bir anlaşma yapılmış durumda. Öyle tabii bu Adana mutabakatı Türkiye'nin elini kolunu sallayarak başka bir ülkenin topraklarına girmesiyle alakalı bir şey değil. Oranın hükümetiyle onun onayıyla bu işleri yapmasıyla alakalı ama tabii pratikte güç meselesi konuşuyor. Ama Cumhurbaşkanı'nın biz Adana mutabakatı üzerinden yürüyoruz ifadeleri tabii dikkat çekici. Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduklarını tekrardan öne sürdü Cumhurbaşkanı. İran Türkiye'nin varlığından rahatsız gibi görünüyor diye, yani siz ne dersiniz diye sorduklarında tabii açık etmiyorlar da ifadelerinden bunlar hissediliyor gibi aslında Adana ortakları arasındaki güvensizliğe işaret eden açıklamaları da eksik değil. Şimdi Türkiye'de beşincisi yapılacak. İşte bir toplantı daha, tabii Soçi süreci devam edecek. Yeniden de Cumhurbaşkanı kültürel açılışlar için Moskova'ya gidecek. 31 Mart'a kadar bu İdlib meselesi, operasyon ne şekiller altında yürütülecek ya da yürütülebilecek mi? Bunları birlikte göreceğiz. Bir yandan da Amerika-Türkiye ilişkilerinde Suriye bağlamında gelişmeleri göreceğiz. Çünkü Amerika'nın bu tampon bölge oluşturma çabaları Ankara'yı rahatsız ediyor. Şimdilik bir sessizlik hakim, onu belirtmek gerekiyor. Ama buradan nereye gidilebilecek Orası da meçhul. Cumhurbaşkanının başka açıklamaları da vardı. Müslümanız diye ağabeyi almıyorlar. İşte Ermeni meselesinde Macron'a yüklendiği, siz kendi tarihinize bakın dediği açıklamalar da vardı. Aslında çok da farklı bir şey söylediğini açıkçası görmedim. Cemal Kaşıkçı hikayesini, yine Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen Kaşıkçı davasını uluslararasılaştırmaya çalışacaklarını vesaire onları da dile getirdi. Dediğim gibi üçüncü görüşme Nisan'da Moskova'da olacak Erdoğan'la Putin arasında. Bu yıl içerisinde çok sık görüşüyorlar. Bunu da Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov açıkladı. Daha çok kültürel, Türkiye-Rusya Turizm ve Kültür Yılı açılışı yapılacak. Onu da belirtelim. Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği arasında hükümetin kurulması, bölgesel başkanlık ve Kerkük meselesinde uzlaşmaya varıldığı söyleniyor. 30 Eylül'de bölgesel seçimler yapıldı ama hala hükümet yok ortada. Şimdi Süleymaniye'de buluşmuşlar ve Mesrur Barzani olması lazım. Evet, bölgesel hükümette liderlik edecek isimler de tartışılıyor. Bu yönde açıklamalar var. İsrail'le Varşova zirvesi vardı. İsrail'in Körfez ülkelerinin Arap-Sünni ülkelerle barıştığı, ilişkilerin normalleştiği mesajı dünyaya oradan verilmişti. Ama Polonya ile İsrail arasında bir takım çatlaklar çıktı. Çünkü Benjamin Netanyahu İsrail medyasına açıklama yapıp 2. Dünya Savaşı'ndaki soykırımda Polonya halkının sorumlu olduğu yönünde açıklamalar yapmış, laflar etmiş. Buna Polonya bozuldu tabii. Özellikle Polonya'da geçen sene Polonya halkının soykırımdan ötürü sorumlu tutulmasını ceza yasalarına koyan, sorumlu tutulmasını reddeden bir ceza yasası çıkartması. Sonra onu yumuşattılar ama İsrail'e problem yaratmıştı. Şimdi Visegrad grubu toplantısı var Orta Avrupa ülkelerinin. Bu zirveye katılmayacakmış Polonya. Küçük çaplı bir kriz yaşanıyor Polonya-İsrail ilişkilerinde. Bunu da aktarmış olayım. Zarif bu arada İran Dışişleri Bakanı, o da Münih Güvenlik Konferansı'nda Amerika'nın Tahran yönetimine karşı savaş ilan etmek isteyen bir çete, Amerikan yönetiminde bir çete olduğunu söyledi. Patolojik saplantıları olduğunu söyledi Muhammed Cevat Zarif. Nasrallah Varşova Konferansı bizi korkutmadı. Körfez'in gizli işlerini, ilişkilerini açığa çıkartmakta hedef bu çıktı zaten dedi. Bir de Venezuela'da Hizbullah yapılanması vardı. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamaları vardı Şubat başında. Yalanladı kesin bir dille Nasrallah, öyle bir şey yok diye. Bu konferansta tabii İsrail hakikaten kendini Körfez Arap ülkelerine kabul ettirmiş gözüküyor. Onu belirtmek lazım. Suudi Arabistan'ın Baye'deki IDEX 2019 fuarı vesilesiyle hem Rusya'dan alımları, S-400 kontratı ile ilgili görüşmelere dair haberler olduğunu aktaralım. AK-103 tüfeklerini satın alıyor Rusya'dan. Bayağı bir askeri ilişkilerde düzgün Suudi Arabistan'ın. Fransa ve Suudi Arabistan arasında deniz savunma şirketi kurulması için de anlaşma, mutabakat zaptı imzalanmış vaziyette. Pakistan'a Suudi Arabistan Veliaht Prensi Pakistan'ı ziyaret etmişti. İmran Han Başbakan tarafından ağırlandı. 20 milyar dolarlık bir yatırım anlaşması yapılmış Pakistan'la Suudi Arabistan arasında. Zaten ilişkiler öteden beri derindir. Veliaht Prens'in Britanya'daki Manchester United futbol takımı, ünlü futbol takımını almak için 4 milyar dolara satın alacağı iddiaları The Sun gazetesine yansımıştı. Ortalık karıştı biraz, nasıl olur Suudilere satılır diye. Düzeltme için açıklama geldi Suudi Arabistan'dan. Satın almak için değil, sponsorluk için görüşmeler yapıldı diye. Evet, Venezuela meselesi de hafta sonu tartışıldı. Venezuela'da darbe girişimi çöktü diye duyurdu Devlet Başkanı Nicolas Maduro. Euronews'a da konuşmuş kendisi, batılı medyaya konuşuyor. İnsanlığın geleceğini Çin, Rusya, Türkiye ve İran gibi ülkeler belirleyecek diye bir iddiası var. Elliot Abrams, Venezuela temsilcisi olarak atanmıştı Amerika'da. Onunla gizli görüşmeler yapıldığı aracılar yoluyla iddiaları yansıdı. Bir de bir Amerikan askeri uçağa yardım götürdü deniliyor. Daha önce silah çıkmıştı, Venezuela'yı karıştırma çabalarına sayılıyor. CIA ile bağlantılı bu işkenceli sorgularda kullanılan uçaklardan bir tanesi olduğu söyleniyor. Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido ise 23 Şubat için çağrı yaptı orduya. 8 gün veriyorum size değişimin önünü açmanız için diye, ama orduda henüz bir hareket söz konusu değil. Venezuela'dan da bu başlıklar var. Bir de Rusya Gazprom Bank'ın PDVSA yani Venezuela Petrol Şirketi'nin hisselerini dondurduğu, hesabını dondurduğu pardon iddiası Reuters'a yansımıştı. PDVSA bu haberi yalanladı. Peskov da Kremlin sözcüsü de ilk defa duyuyorum dedi ama göreceğiz bakalım haberin aslı astarı nedir. Herkes Venezuela'yı konuşuyor ama Karayip ülkesi Haiti'de de Amerikan kuklası olarak görülen devlet başkanı Jovenel Moise'ye karşı şiddetli protesto gösterileri başladı. Göstericiler Amerikan karşıtı sloganlar atıp Moskova, Pekin ve Caracas'tan Venezuela'dan yardım istediklerini dile getiriyorlar. Efendim süremi aştım biraz. Fransa'da çok özet olarak söyleyeyim. 14. haftada sarı yelekler protestoları vardı ama katılım giderek azalıyor. Yaklaşık 10 bin kişi deniliyor. Brexit'le ilgili bir takım ufak tefek gelişmeler vardı. İtalya'da Avrupa Parlamento seçimleri sonrası sağcı Liga Partisi, Lig Partisi AB'den çıkabiliriz temasını gündeme taşımış vaziyette. Böyle gelişmeler söz konusuydu. Avrupa'dan da birkaç başlığım size aktarabileceğim ama çok da detaya giremiyorum. Çok da önemli başlıklar yok açıkçası. Yarın da toplamaya çalışacağız gündemi. Bir ara verelim Fatih Erdemci'den Ben Ölmeden Önce'yi dinleyelim. Az sonra Ömer Ödemiş'le birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RS FM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Ömer Ödemiş var. Hoş geldiniz yayınımıza.
İyi yayınlar, teşekkürler.
Ömer Bey, siz Suriye'yi en yakından takip eden gazetecilerden birisiniz. İyice işler karmaşık bir hal almış durumda son dönemdeki gelişmelerde. Özellikle son Soçi zirvesinden sonra tuhaf bir manzara çıktı ortaya. Biraz da bir Türkiye'deki yerel seçimlerle de alakalı olsa gerek ama Rusya özellikle elbette İran'da arabuluculuk için Ankara'ya adres olarak Şam'ı gösteriyorlar ve Adana mutabakatı üzerinden tartışmalar dönüyor. Cumhurbaşkanı da bu Adana mutabakatı meselesini sahiplenmiş gibi gözüküyor. Öte yandan Suriye'den gelen mesajlara baktığımız zaman dün Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın açıklamaları vardı. Oldukça aslında sert mesajlar da içeriyordu. Hem bölünme, Suriye'nin bölünmeye çalışıldığı vurguları yaptı. Hem Suriyeli Kürtlere mesajlar verdi. Hem de muhalefetin aslında Suriye'yi değil Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi. Adeta bir Osmanlılık üzerinden İhvancı Erdoğan gibi bir takım ifadelerle de bir çıkış yaptı. Ama deniliyor ki Ankara alt düzeyde de olsa istihbarat servisleri geliyor akla bu durumda. Suriye ile temaslarda bulunuyor Amerika ile sıkıntılarını aşamadığı için. Öncelikle sizin görüşünüz nedir? Hakikaten böyle temaslar var mı? Ya da Adana mutabakatını Ankara nasıl anlıyor? Suriye hükümeti ile Türkiye'nin en azından Mart sonrasından, Nisan başından itibaren ABD'nin çekilme kararını uygulaması halinde temas kurma olasılığı var mı?
Şimdi önce bu Adana mutabakatından başlayalım isterseniz. 1998 yılında imzalanan bir anlaşma ve gözden kaçan, kaçırılmaya çalışılan en önemli noktası da Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütleri için operasyon yapabilmesi için Suriye devletinin onayını alması gerekiyor. Yani anlaşmanın mihengi burada. Suriye devleti onay vermeden böyle bir operasyona bu anlaşma gereği kalkamıyor. Yani Erdoğan bu anlaşmayı önümüze gelecek açısından koyduk derken öncelikle bunu kabul etmiş olması gerekiyor. Bunun dışında Adana Anlaşması bir ifade taşımıyor. Diğer konulara gelir isek ilk defa Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad bu kadar sert konuştu. Aslında konuşmada kavramlarına dikkat eden bir özelliği vardır. Biraz da zafer kazanmış olmanın verdiği bir sanıyorum psikolojik etkiyle daha egemen, daha belirleyici, daha sert, daha köşeli konuşmalar dün yaptığı konuşmada. Birkaç önemli noktası var, ben notumu almıştım dünkü konuşmasına ilişkin. İhvancı belirlemesini Suriye Savaşı'nın başından beri yapıyor Beşar Esad. Yani ilk defa kullandığı bir kavram değil Erdoğan için. Hatta değişik kademelerde röportaj yaptığımda Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mıktat dahil, Hüseyin Şaban dahil, Türkiye'ye ilişkin Erdoğan'a ve Davutoğlu'na ilişkin sıklıkla ve ısrarla kullandıkları bir kavram, ıhvancı kavramı. Yani Müslüman Kardeşler örgütünün ideolojik hattında olduğunu ifade eden bir kavram kullanıyorlar. Bunun dışında da özellikle Anayasa Komisyonu'na sokmaya çalıştığı muhalif kesimlerin Türkiye'yi temsil ettiğini, Erdoğan'ı temsil ettiğini, Suriyelileri temsil etmediğini özellikle belirtti ve Suriye Anayasası'nı Suriyeliler yapar. Türkiye'yi temsil edenler, Türkleri temsil edenler değil diyerek bir çizgi çizmiş oldu. Buradan da anlıyoruz ki Soçi'de yapılan görüşmelerde anayasa konusu da gündeme gelmişti. Bu anayasa konusunda Suriye yönetiminin tavrı çok net. Yani Türkiye'yi temsil ettiğini düşündüğü, Türkiye'nin önerdiği, sözde Suriyeli ılımlı muhalifler dediği yapıyı bu komisyon içerisinde görmek istemiyor. Bir başka önemli konu işgal altında olduğunu, yani yabancı tüm güçlerin Suriye'nin de işgalci olduklarının altını çizdi ve vatanımıza tecavüz eden herkesi vatanımızdan söküp atacağız. Hiç kimse burada kalıcı olarak, işgalci olarak kalamayacaktır. Vatanı ihanet edenler ise kimse koruyamayacaktır diye çok net bir ifade kullandı. Bir başka önemli ifade ettiği şey, zaferin Suriye halkına ait olduğunu özellikle altını çizerek belirtti. Yani arada da dostlarımızın yardımı ve önerileriyle Suriye direnişçileri kazanmıştır bu zaferi açıklamasında bulundu. Bu da şu açıdan önemli. İşte Rusya ve İran olmasaydı, işte Rusya ve İran'ın zaferi fiili olarak sahaya girdikten sonra zafer kazanmıştır vesaire gibi tartışmalar konusunda düşüncesini çok net olarak koydu. Erdoğan için yine şey dedi, Suriye'ye saldırmak için ABD'den icazet istedi ama yeşil ışık almam dedi. Erdoğan'ın böyle bir isteği olduğunu, bunu değişik defalar gerçekleştirmeye çalıştığını ama ABD'nin bölgedeki durumu dikkate alarak böyle bir işgale, saldırıya izin vermediğini çok net olarak anlattı. Bir de Erdoğan'a ilişkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin söyleyeceği sözler son aşamaya gelmiştir. ABD kuklası birinin bölgede alacağı gelecekte bir rol olmayacaktır diye bir ifade kullandı. Yani Soçi'de, Astana'da vesaireki görüşmelerde varılan nokta ile masada ulaşılan noktada son sözlerini söyleme noktasına geldiğini, Erdoğan'ın koruduğu olarak ifade ettiği cihatçı çetelerin İdlib'de sıkışıp kaldığını, İdlib'inde mutlaka temizlenerek özgürleştirileceğini, vatanın bir karış toprağının bile işgal altında ve cihatçı teröristlerin kontrolü altında bırakmayacağını özellikle söyledi. Şimdi burada bir başka önemli konu ise ya PYD için söylediği.
Evet. Yalnız PYD'ye geçmeden, PYD ile ilgili değerlendirmelere geçmeden şu İdlib ile ilgili şunu da sormak istiyorum. Şöyle bir görüş var. Hala Suriye ordusunun ve Rusya'nın İdlib'e harekata kalkışmaması, tabii Amerikan Türkiye-Amerika çizgisindeki sıkıntıları da tetikleyecek bir unsur da taşıdığı için belki bu kadar sabır gösteriliyor ama anlaşmalı bir biçimde yavaş yavaş Rusya ve Suriye hattının istediği bir hale yola sokulacağı İdlib'in bundan sonraki süreçte ama ağır hareket edileceği söyleniyor. Ortak operasyonlar deniliyor. Mümkün mü bu? Ankara izin verir mi oradaki gruplarla ilgili, grupların temizlenmesi sürecine? Ya da bu idrak edildi mi İdlib'den kaçış olmadığı? Daha soft bir operasyonel bir perspektif uygulanabilir mi Ankara'nın geri adım atmış görüntüsü sergilemesine gerek kalmadan?
Şimdi zaten Soçi'deki görüşmeler sonrası yapılan açıklamalarda şunu görüyoruz. Yani İdlib masaya yatırılmış ve İdlib'e bir operasyon için gündem oluşturulmuş. Ve Türkiye daha önce değişik gerekçelerle işte hatırlarsanız Tahran'da vesaire ki yapılan görüşmelerde ateşkes vesaire gibi gerekçeler sunmuştu. Ancak Ruhani'nin ve Putin'in açıklamalarından şunu çok net olarak görüyoruz. İdlib operasyonu çok yakında gerçekleşecek. Artık geçici bir çözümdür açıklaması var Putin'in. Yani bu kalıcı olamaz, kalıcılığını kimse savunamaz açıklaması var. Özellikle Ruhani'nin kesinlikle temizlenmesi konusunda çok net açıklaması. Temizlenip Suriye ordusuna kontrolüne geçmeli şeklinde bir açıklaması var. Bölgeden benim yaptığım araştırmalar, arkadaşlarla yaptığım görüşmelerde de bir hareketlilik olduğu, Rus askerlerinin de İdlib kırsalında bir mevzilenmeye gittiği görülüyor. Orta Doğu'da savaşlar daha çok yaza doğru başlar. Büyük çatışmalar, büyük operasyonlar. Havaların biraz ısınmasıyla başlar. Çok yoğun savaşlar kışın çok yapılmaz. Gelenek olarak hep böyle gelmiştir. Büyük ihtimalle diye düşünüyorum, bu ayın sonu gibi, Mart'ın ilk haftası gibi İdlib operasyonu başlayacak gibi görünüyor. Türkiye'nin artık oradaki cihatçı güçlere korumaya dönük veyahut da oradaki bir operasyonu engellemeye dönük çok daha kalıcı mazeretler üretme durumu ortadan kalkacak diye düşünüyorum. Çünkü sadece orada kaldı Suriye'de. Yaklaşık 60 bin olduğu söylenen cihatçı teröristlerin bulunduğu bir nokta. Daha önce İdlib'in nüfusunu 2 milyona 3 milyona çıkartarak sivil göçler gelecektir vesaire vesaire gibi iddialarla bu operasyon engellendi. Daha sonra bu 2 milyon 3 milyon iddiasının çok seslendirilmediğini de gördük. Çünkü orada coğrafi olarak bile bu kadar insanın yer almasının mümkün olmadığını zaten yani realitede biliyor idik. Büyük ihtimalle Mart başı gibi İdlib operasyonu başlayacak diye düşünüyorum.
Hı hı. Peki Suriyeli Kürtlere yönelik isim anmadı bildiğim kadarıyla, tabii siz Arapçasından daha iyi takip etmişsinizdir ama sizi başkası koruyamaz, Amerika sizi korumayacak dedi ve bir şekilde koz olarak kullanacağını söyledi. Ama öte yandan bakıyoruz, Amerikan yönetiminin de Orta Doğu stratejisinde tıpkı Irak senaryosunda olduğu gibi merkezi devlet yapılarını zayıflatmak, federal zemin ve tabii ki tıpkı Irak'ta olduğu gibi bir bölge yönetimi yaratmak gibi planları var. En son James Jeffrey'nin de açıklaması var. Biz kontrolümüzde çekilsek bile buraları Suriye devletine vermeyeceğiz diye. Amerikalılar daha çok Esad'la derdimiz yok artık, hani bükemediğimiz eli öperiz de, ama formülasyon bizim istediğimiz gibi olursa mesajı veriyorlar sanki. Hani Irak'taki gibi bir özerk bölge yaratma, orada işgalle yaratılmıştı, burada işgal edilemedi ama işte koskoca Amerikan ordusu, ağır silahları vesaire var. Biz buradan bu şekliyle, sizin istediğiniz şekilde size teslim edip çıkmayız. Ayrıca Suriyeli Kürtler de bunu yapamazlar, izin vermeyiz mesajı veriyor. Çok acayip de bir durum çıkmıyor mu ortaya şimdi? Suriyeli Kürtler ne yapacaklar? Amerika olmasa kendilerini savunmasız hissettiklerini söylüyorlar. Öte yandan Suriye devletiyle görüşme yapmaya çalışıyorlar ama Amerika ona izin vermiyor. Çok acayip bir tablo yok mu burada? Bu bağlamda Esad'ın söylediklerini de üstüne eklersek ne demek lazım? Nereye varır bu iş?
Şimdi PYD, yani Suriye'deki Kürt silahlı güçlerinin başından beri, özellikle de ABD'nin Suriye topraklarına girmesinden bu yana çok tutarlı olmayan bir çizgileri var. Savaşın ilk başlarında Suriye devletiyle yakın ilişki içerisinde davranıyorlardı. Ve daha da ötesi, ilk silahlandırmayı Suriye devleti yaptı. Kendi bulundukları bölgeleri cihatçı terör örgütlerine ve dışarıdan gelen saldırılara karşı korumaları için. Ama daha sonra ABD'nin bölgeye girişi ve yoğun silah sevkiyatları sonrasında bu Kürt silahlı grupları kendilerini Suriye devletinden daha bağımsız görerek, yer yerde Suriye devletinin silahlı güçleriyle çatışarak belli alanlarda hakimiyet kurdular. Ve bu konuda sürekli uyarılarda bulunuldu. Ben Suriye'de generallerle, birçok generalle, askeri unsurlarla yaptığım görüşmelerde böyle bir özellik vesaire gibi bir şeyin söz konusu olamayacağını ve Kürtlerin bir an önce kendilerine çeki düzen, Kürtlerin derken kasıt burada şeydir, yani silahlı unsurların. Çünkü Suriye'deki Kürtlerin önemli bir kısmı bu bölgede değiller ve bu siyasi duruşa sahip değiller. Silahlı unsurlarla aynı siyasi duruşa sahip değiller. Bu konuda değişik defalar önerilerde bulundular, uyarılarda bulundular. Hatta yoğun çatışmaların bir ara Kamışlı'da, Haseki'de yaşandığı dönemlerde de bu tekrar gündeme geldi. Çünkü açıklamadan şunu anlıyoruz ki doğrusu budur ve bunu daha önce de değişik defalar söyledik. ABD'nin hiçbir halkın dostu olmadığını, tarihsel olarak yüzlerce yıldır birlikte yaşadıkları halkın gerçekte dost olduğunu ve bu bölge halkını da dışarıdan ve içeriden gelecek saldırılara karşı koruyabilecek tek gücünde Suriye ordusu olduğunu çok açıkça ifade etti. Ve tabii bu aynı zamanda çağrıdır. Şimdi burada şu var. ABD yani çekilirken Türkiye'ye dönük başka bir mesaj veriyor. Kürtlere dönük başka bir mesaj veriyor. Aslında Irak'tan farklı olan orada tek bir nokta var. ABD kazandıktan sonra çekilmiyor. Irak da kazanmıştı. Yani mevcut yapıyı darmadağın etmiş, yeni bir yapı kurmuştu. Onun üzerine bir Barzani ve Kürt bölgesi, özel bölgesi orada biçimlenebildi. Ama Suriye'de kazandığı için çıkmıyor. Kaybettiği için çıkıyor. Suriye devletini yıkamadı, yapıyı dağıtamadı, kendi istediği bir sistemi kuramadı. Yani kaybettiği bir savaş sonrası çıkışta Irak'taki benzeri bir sonucu orada yaratamayacağını zaten biliyor. İki, Suriye'deki Kürtlerin yapısıyla Irak'taki Kürtlerin yapısı da çok çok farklı ve süreçleri de çok çok farklı. Burada önemli olan şey şu ki, Suriye'deki Kürtlerin silahlı unsurlarının, temsilcilerinin yönetimle de görüştüğünü ve görüşmenin de yerel özellik anlamında bir noktada olduğunu, yani bağımsızlık, federasyon vesaire gibi noktada zaten tartışılmadığını biliyoruz. Bir anlaşmanın bir biçimde sağlanacağını, siyaseten ve tarihsel olarak geleceklerini Suriye halkıyla birlikte gören Kürt unsurların ABD'nin ve ABD ile işbirliği yapan güçlerin bu oyuna gelmeyeceğini düşünüyorum ki Beşar Esad da bunu zaten uyarıyor. Sizi pazarlık konusu olarak kullanacaklardır. Asıl dostunuz değillerdir. Buna dikkat edin diyor. Bir de bu güvenli bölge meselesinde çok net bir şey söylüyor. Buna da değinmek gerek kısaca. Savaşın başından beri Erdoğan güvenli bölge istiyor diyor şeyde. Yeni bir şey değil diyor. Ama şimdiye kadar başaramadı bunu diyor. Son bir çırpınışla kendi kontrolündeki cihatçıların da işte ılımlıları kabul etmiyorlar. Terör örgütlerinin egemenliğinin kalıcı olacağı bir bölge anlamında bunu söylüyor. Böyle bir şeye de kesinlikle izin vermeyeceğiz, onay vermeyeceğiz diyor. Yani İran ve Rusya devletinin onayı dışında böyle bu tür anlaşmalara yanaşmayacağını biliyoruz. Soçi sonrası Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarda işte güvenli bölge noktasında bir noktaya anlaşmaya geldik gibi şeklinde bir açıklaması vardı. Öyle bir sonucun çıkmadığı da anlaşılıyor Soçi'de. Yani güvenli bölge önerisi 5-6 yıl önce getirdiği gibi yeniden getirilmiş ve karşılığı olmamış bir öneri olarak kalacak gibi görünüyor.
Evet. Peki son olarak çok az bir vaktim var. Kısa rica edebilirsem. Ankara ile Şam arasında alt düzeyde temaslardan bahsediliyor. Var mı bu temaslar? Sizin çok yakın iletişiminiz de var gazeteci olarak. Sizin kulağınıza gelenler nedir? Hakikaten bir pazarlık süreci var, işleyen bir pazarlık süreci var mıdır?
Doğrudan bir pazarlık süreci yok diye çok net olarak bana kullanılan ifadeler var. Yani aynı masada oturmanın olmadığı ancak aracılarla sürdürülen bir görüşme olduğu söyleniyor. Yani el altından da olsa karşılıklı iki tarafın unsurlarının aynı masada oturmasının söz konusu olmadığı ki hatta bir kaynak da Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın açıklamalarının böyle bir görüşmenin yakın zamanda olmayacağını da işaret ettiğini söylüyor. Yani böyle bir görüşme şu an için yok. Ben gelecek süreçte bu Adana anlaşmasının kabulü çerçevesinde bir biçimde Türkiye'nin tabii Suriye'nin ısrarlı talebi de Türkiye'nin bulunduğu topraklardan çekilmesi ki buna işgal olarak ifade ediyor. Sonrasında böyle bir tanınmanın, karşılıklı tanınmanın söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Ama şu an için henüz erken olduğunu düşünüyorum.
Tamam, yani şöyle diyebiliriz o zaman. Eğer Erdoğan Adana Anlaşması'nı tam olarak uygularsa eğer böyle bir görüşme olabilir diyebilir miyiz?
Diyebiliriz. Adana Anlaşması çünkü böyle bir şeyi gerektiriyor.
Adana Mutabakatı diyelim, yanlış söyledim ben. Adana Mutabakatı ve 2011 Anlaşması herhalde demek lazım. Doğru düzelteyim evet. Ben de bu vesileyle. Ancak o zaman.
Evet, Adana Mutabakatı demek daha doğru olacak gibi görünüyor.
Peki, yani çok çok teşekkür... Buyurun.
Türkiye'nin ısrarının bugüne kadarki yürüttüğü politikadan ısrarından vazgeçmesiyle pek çok şeyin çok daha netleşeceği, pek çok şeyin daha kısa sürede sonuçlanacağı da görünüyor.
Çok çok teşekkür ediyoruz Ömer Ödemiş değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Evet, daha çok konuşacağız elbette ama Şam yönetimini yakından takip eden sağlam kaynakları bulunan gazeteci yazar Ömer Ödemiş'le konuştuk. Moğollardan çaya kaç şekerle veda edelim. Bugün de size yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Söyle yaşlanmak. değil. Duvarlara baka baka bir dost göz arayışıyla saat tıkır tısıyla. Korkmam, geçinip gideriz biz mutluluklar. Ama günün aydın, akşamın iyi olsun diyen gibi olmalı. Korkmam, geçinip gideriz biz mutluluklar. Ama günün aydın, akşamın iyi olsun.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.